Teknoseyir sunar. Haftalık gündem değerlendirmesi.
Teknoseyir'de haftalık gündem podcast'ine hoş geldiniz. Ben Murat Kamsız. Yanımda her zaman olduğu gibi Levent Pekcan var. Nasılsın Levent abi?
Merhabalar Murat. Çok değişik bir gündemle birlikte olacağız.
Evet. Niye değişik abi?
Değişik çünkü doğru düzgün teknolojik tam olarak hani teknoloji haberi yok. Daha çok Tekno Magazin bir gündem olacak.
Yani.
Yok işte Mısır'da kabloları çalmışlar falan filan.
Evet, o da ilginç.
Japonya'da maden bulmuşlar.
Evet, ama hepsi de ilgilendiriyor işte bizi bir noktada.
Teknoloji sonuçta, ortak noktası teknoloji hepsinin de. Hani ne bileyim ya, öyle daha böyle hardcore teknoloji haberi pek yok.
Pek yok, evet. İstersen hemen başlayalım.
Evet, 25-30 Mart arası.
25-30 Mart arası. Bizi bilmeyenler için söyleyelim. Teknoseyir.com'dan yayındayız.
Evet.
Oradan her gün bir ya da iki video giriyoruz. Minimum bir her zaman var.
Evet.
Hafta sonları kapalıyız.
Twitter'da, Facebook'da /teknoseyir olarak bize erişirler.
Evet.
Ya da arattılar mı, teknoseyir dediler mi, oradayız. YouTube'dayız.
Genelde podcast yazılımlarına da teknoseyir deyince çıkıyoruz abi.
Evet. Bizi indekslemişler.
Evet. Konsey ile ilgili haber verin. Bu hafta evet. Yok. Hani normalde olması lazım aslında da. 15 günde bir dediğimiz için.
Evet.
Bugün olması gerekiyordu ama işte safariciler tarafında onların da kendi işleri olduğu için
evet.
Program uymadı.
İki yayını senkronize etmek gerektiği için bazen tutturamıyoruz.
Evet. O yüzden 5 Nisan'da yani hafta yapacağız.
5 Nisan gecesi Teknokonsey iki konukla toplanıyor.
Konuklar kim abi?
Konuklar Bomba.
Kim?
Burak Akmenek var. Bizim oyun dostumuz zaten. Oyun konuşacağız. Burak gayet yetkin bir kişi oyun konuşmaya. Oyun basınının yıllardır içinde. Bir de bir bomba daha var. Murat Sönmez geliyor.
Vay.
O da arkadaşımız. Konsol üssü.
Evet.
Efsanesi de. Her ne kadar kapanmış da olsa efsanesi sürüyor. Hala hani konsol üssü dedin mi yer yerinden oynuyor. Çok sevilen bir siteydi. Murat hala oyun sektörünün içinde.
Evet, ne yaptığını konuşacağız.
Evet, yeni ikisinin de yeni projeleri var. Onları da konuşacağız. Artı oyunların her şeyinden konuşacağız. Burak, yaşlar da biraz hani kafi olduğu için biraz eski oyunlardan konuşacağız.
Olur.
Biraz eskiden yeniye oyunların yolculuğundan konuşacağız. Belki biraz game show falan konuşuruz. Oyun basınının eskisini konuşuruz. 64'ler falan konuşuruz.
Evet.
Yani gayet sağlam iki konuk. Bize katılacaklar 5 Nisan günü. Saat 10'da
yayındayız.
Orada şunu da belirteyim hadi yeri gelmişken. İşte abi 9 olsun, 8 olsun diyenler var ama. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey. İşin lojistik tarafı var bir de. Hani bizim ve teknosafaricilerin normal işlerini bitirip eşyaları yani o gördüğünüz çekim bir hani ufak bir kamyonetin arkasını dolduracak kadar eşyayla yapılıyor.
Doğru.
Mikserler falan. Hani teknosafaricilerin onları toparlaması, iki tane sizin görmediğiniz ya da arada sırada gördüğünüz 2-3 eleman var kameraları yöneten, orada bizimle mesai yapan. Hani bütün ekibin toplanması, bizim Tekno seyircilerin Kadıköy'den cuma günkü işlerini bitirip tam Aslak'a intikal etmesi toplu taşımayla ona anca yetişiyor. Kurulması, murulması o ekipmanın. Hani bir de akşam yemeğini yiyorsun tabii. Biz 8.30'da oraya varabilsek akşam yemeği, kurulum, bir hazırlık, bir elini yüzünü yıkama saat 10.
Evet.
Şu andaki haliyle saat 9'a çekmemiz pek mümkün değil.
Doğru.
İleride neler olur? Hani biz teknoseyri erken paydos eder hale geliriz. İşte safariciler daha çok zaman ayırabilir hale gelir. Bilinmez. Belki çekilebilir ama şu an için arkadaşlar ondan öteye olmuyor.
Evet.
Kusura bakmayın. Bir de işte kayıttan izleme talebiniz var. Onun da farkındayım. Orada da yine teknik bir eksiklik var arkadaşlar. Hani bir kayıt cihazında bir sıkıntı var. Livestream'den izleyebiliyorsunuz ama o livestream kendi kendine bölümlere falan ayırıyor videoyu. Farkındayım. Hani konforlu bir izleme değil. Biz de hani böyle bir sıkıntı olduğunun farkındayız diyelim. Çözüm yakın vadede söz veremiyorum üzülerek ama en azından hani farkındayız.
Evet.
Bir sıkıntı olduğunun farkındayız.
Diğer haber de Levent abi yine bizden istatistiklerimizi yayınladık.
Evet, ikinci yıl bölümümüzü yayınladık. İstatistikler sunduk. Umarım ilgi çekmiştir.
Hala yorum geliyor zaten.
Bayağı yorum geliyor. İlginç bir yayın oldu. Genelde bu tür bilgiler çok da paylaşılmaz. Biz samimi bir şekilde şişirmeden gerçekte okuduğumuz istatistikleri aktardık. Her şeyin sonunda bir sıfır da eklemedik yani. Hı hı. Bir iki hesap hatası yapmışız. 122 saati 100'e bölüp 1.2 saat demişiz. Değil tabii çünkü 1 saat 60 dakika o hesap öyle yapılmıyor. 1.2 saat diyebiliriz de. 1 saat 20 dakika olmuyor tabii ki. İşte o da benim yaptığım bir hata. Ne yapalım? Bir de ben geçen haftaki beni çok rahatsız ediyor. Geçen haftaki Windows Phone 8 bölümünde 2 kere, 3 kere, 4 kere geri iade diye bir laf etmişim. Yani geri iade diye bir laf yok tabii ki. Yani ya geri verirsin ya da iade edersin. Aynı şeydir. Geri iade işte nüans farkı gibi. Hmm. Ya da hani mesela Baba Ali kapısı denir. Şey. Halbuki Baba Ali işte de büyük kapı demektir falan. Öyle bir tekrar ya da GAP projesi. İşte Güneydoğu Anadolu projesi.
SSD diski.
İşte SSD diskler gibi bir geri iadede öyle salakça bir tekrarlama. Kusura bakmayın. 4-5 kere de aynı şeyi söylemişim. Murat'tır şeyi, sorumlusu. Çünkü benim hata yaptığımı fark ettiği halde hiçbir şey söylemeyip sonra video yayında dakikalar kalmışken sen böyle bir hata yaptın demesi kayıtlara geçti.
Evet abi. Evet. Bir de tabii bizim tarafta bir İrem fenomeni vardı.
İrem Hanım merhaba dedi izleyicilere. Evet. Onlardan da selam geldi yoğun şekilde. Yüzlerce mesaj. Ne diyorsun?
Vallahi
olacak gibi mi?
Olur, niye olmasın?
Değil mi? Farklı bir yüz.
Ama
bir nefes.
Hani gelen yorumları şimdi topladığın zaman yine ikimizi istiyorlar. İlla bizi inceleyelim istiyorlar. Ama bunu işte, da daha çok sana iletiyorum Levent abi.
Şimdi öyle de o şekilde de büyümez işte işler. Çünkü iki adam nereye kadar? Hani gün 24 saat enerjimiz belli. Nereye kadar? İster istemez yeni yüzler olacak. Yani bunun kaçarı yok. Acemilik tabii ki var. Çünkü hani biz şöyle bir şey. Ya burası bir televizyon kanalı olsa stajyerlerin olur. İşte eğitim aşamasında asistanların olur. İşte eğitim aşamasında kişiler olur falan filan. Teknoseyir'in böyle bir lüksü yok. Biz direkt kameranın önünde staj yaptırtıyoruz insanlara. Şimdi İrem de tabii ki hayatında ilk defa kamera karşısına geçti. O videoda Teknoseyir'de yayına girdi.
Evet.
Olacak tabii ki, acemilikler tabii ki olacak. Ama zamanla, önemli olan şu, zamanla düzelir mi, düzelmez mi?
Bakacağız.
Evet. Bence İrem'in daha şansı var.
Evet. Haberlere geçeyim abi.
Evet.
Bu ilginç bir şey. Hani bizde de geyiği yapılan bir şey gerçek olmuş. Avustralya'da abi. Dükkanlar şöyle bir şeye başlamışlar. Başlayacaklar. Başlamışlar. Şimdi hani bizde de vardır ya, girersin bakarsın. He. Çıkarsın bir şey almadan.
Evet. Bu hemen yanına gelir adam.
Evet. Bakma parası almaya başlıyorlarmış abi.
Oo, sadece bakıyorum ha.
Evet. 5 dolar.
Fiş mi kesiyor?
Evet. 5 dolar para vereceksin.
Niye? Nedir?
Açıklama da yapmış müdüriyet. Demişler ki ya bizde bakıyorsunuz başka yerden alıyorsunuz.
Doğrudur.
1 dolar ucuza, hani bizde de aynı muhabbet vardır ya.
Ömrüm boyunca yaşadım onu.
İşte onu engellemek için ya diyorlar zaten bizim fiyatlarımız diğerlerinden çok pahalı değil. Hatta bazen daha bile ucuz. Hmm. Ama en kötü ihtimalle aşağı yukarı aynıdır diyorlar. Yani öyle 5-10 dolarlık farklar yoktur. Ama diyorlar siz onu bile dikkate almayıp bizde araştırmanızı yapıp diğer daha ucuz yani
online sipariş ediyorsunuz.
Evet, başka yerlere gidiyorsunuz. O zaman hani burada baktığınız paraya da biz 5 dolar alacağız. Vakti
O birazcık herhalde şakadır. Yani herhalde kimseden şimdiye kadar 5 doları tahsil etmemişlerdir.
O kadarını bilmiyoruz tabii.
Herhalde bir bence bu biraz hani şey günde hani böyle bir serzeniş. Ben tahmin ediyorum Murat. Yani kimse kapılarını açmaz ki bu durumda. Şöyle bir şey var. Şimdi tamam biz bile zamanında okuyucumuza, izleyicimize dedik ki ya git vatanda bak. Sonra internetten sipariş edersin. Evet. Çünkü orada sergileniyor. Adamlar da tabii bu duruma düşmekten rahatsız olmuşlar belli ki. Ama hani rekabetin yöntemi de bu mudur? Bence bu dediğim gibi ya. Bu birazcık hani herhalde. Bir serzeniş böyle biraz Zeytung tadında hani. Bak artık para keseceğim. Hani arkadaşın gelir eskiden şey vardı. Eskiden öyle herkesin telefonu yoktu biliyorsun. Hı-hı. Cep telefonu demiyorum normal ev telefonu. Hani komşu gelir senden ederdi ya da komşuyu senden ararlardı. Bilir misin o dönemleri?
Yok
ben bilmiyorum. Yani bizim öyle vardı. Komşu gelirdi bizden ederdi falan. Yani bazen böyle çok abartır falan şey dersin. Ya bak şey koyacağım. Jet sayaç koyacağım ha falan dersin böyle şaka. Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla.
Ama işte bu gidip o camına da, bunu yapıştırırsan da adam içeri girmez.
İşte evet. Evet de herhalde yapıştırmayacaklar.
Yapıştırmışlar ya. İşte fotoğrafı var.
Çıkartmışlar da sonra. Ne bileyim Murat enteresan bir durum.
Evet.
Adamlar da haklı.
Haklılar ne yapsın?
Yazık. Bunun çözümü şu Amazon falan gibi yerlerin showroomlar kurması. Satış olmayacak sadece makine. Ama hangi birini sergileyeceksin yani. Kardeşim? Mesela Amazon gibi bir yersen.
Evet.
Adam uranyum satıyor ya şeyde. Direkt böyle var uranyum diyorsun var böyle metal kutuda üzerinde o radyasyon işareti falan var.
İyiymiş. Evet abi, bir tuhaf bir site fark ettik.
Evet.
Telefon numaranı, bir numara yazıyorsun, sana sahibini gösteriyor.
Evet. Hem de şey gösteriyor, yani mesela işte ne bileyim, seni bir kişi hani Canicom diye kaydettiyse direkt Canicom çıkıyor sahibi olarak. Çünkü insanların telefonlarındaki rehberler aktarılmış diyelim.
Evet.
Hani kibar konuşalım. Yani biz diyor site yazmış biz legaliz diyor. Hı hı. İzinli yaptık bunu diyor. İşte uluslararası altyapı kullandık falan gibi bir draftan bir şeyler söylenmiş. Ne diyorsun?
Vallahi denedik abi işte biz burada. Gösteriyor gerçekten.
Hangi numarayı arasak çıkıyor.
Evet.
Yamuk yumuk çıkıyor hatta.
Yani.
Ya benim mesela ofis numarası çok düzgün çıkıyor.
Hı.
Ama mesela benim kapattığım bir sabit hat vardı yıllar önce. Onu aratıyorum. İşte Levent Pekcan Darkard verir Levent Pekcan diye çıkıyor. Birisi öyle kaydetmiş demek ki.
Mesela şey var. Numaralar akıllı telefon uygulamasından çekilmektedir diyor. Bu da şunun güzel bir örneği. Biz hep bağırıp çağırdık ya bu uygulamalar bizim rehberimizle ne yapacak?
Yetki olayı.
Evet al işte bunu yapıyorlar.
Ya işte bu şeye benziyor. Yani WhatsApp olay oldu ya bütün rehberi server'a aktarıyor diye. Yani WhatsApp kullanmayanlara.
Evet, evet.
İşte böyle şeyler bu uygulamalardan böyle şeyler oluşuyor. Ya yani Murat burada aslında
bak her tarafı da Google reklam bu arada.
İşte site reklam. Site para kazanacak o yüzden.
Bizim kazanamadığımız reklamı kazanıyor eminim.
Ya yani şimdi bu servis çok iş yapar. Çünkü bu telefon iletişimi konusunda biraz takıntılı insanlar olabiliyor Murat.
Hı.
Yani şimdi şöyle. Sana birisi arayıp da ya yanlış aradım falan deyince ne oluyor? Ya peki diyorsun kapatıyorsun.
Evet.
Kimi adam var? Yok. İşte kim aradı? Niye aradı? Bilmem ne. Kim bu? Emin ol hepsi bakacaklardır buradan. Böyle yani bir kendisine bir yanlış telefon gelmesini 3 gün olay haline getiren adamlar var. İşte onlara mesela çok güzel hitap edecek bu site. Ama ilginç yani Murat, işte bu uygulamaların güvenlik zafiyeti
bizi... Yok, zafiyet olması şart değil. Adam resmen ben senin numarana erişeceğim diyor uygulama, sen de evet diyorsun.
Görmüyorsun bile çünkü o evet. Şeyi, o bölümü ve bu Android iOS olayı falan da
değil. Hepsinde,
hepsinde var. Ha şöyle, Android'de bunu görüyorsun ve okey veriyorsun, iOS'ta görmüyorsun bile. Fark bu.
iOS'ta da ama izin varmış. Yani ben kendim gözümle görmedim. Yok,
permission'lar var da uygulamayı yüklerken şey çıkmıyor ki. Yüklüyorum abi de yüklüyor.
Şeyde de var, BlackBerry'de de var. Çok detaylı bir şekilde bütün her şeye istediğin gibi izin veriyorsun, şey, ya da vermiyorsun.
Var da işte yani, hiçbir işe yaramıyor izin sistemi.
Yani çünkü şeyde patlıyorsun. Önce soracak abi mesela, BlackBerry'de de önce soruyor. Bak diyor, bu senin işte numaralarına erişecek, izin veriyor musun? Hadi diyelim verdin, sonradan iptal ediyorsun da orada şey, iş sende. Sonuçta fark edeceksin de aklına gelecek, ya dur bu neye erişiyor diye gideceksin de bakacaksın da. Kimse yapmıyor onu işte. Yani. Veriyorsun, izni geçiyorsun. Hiç kimse sonucunu düşünmüyor. Sonucu bu. Bu da iyi bir sonuç yani.
Yapamazsın ki ya. Yani bir telefona bir uygulama yüklemeden önce dedektif gibi günlerce o uygulamanın firmasını araştıramazsın işte. Ki. Yani tamam hani sırf şey mi yapacağız, ne bileyim işte hani oyun, Game Loft'un yüklerim, başka şey yüklemem falan gibi. Ki büyüklerden de oluyor bu sızıntılar.
Oluyor canım. Ya, bilinçli olmasa adamlar hackleniyor. Öyle oluyor.
Aynen
ya
öyle.
Bu yine bak, bu iyi. Bunu görüyoruz. Gözümüzün önünde olan bir şey. Demek ki bizim numaralar kim bilir nerelerde. Kimlerin database'lerinde duruyor şu anda.
Oho. Avukatlarda falan deli database'ler var.
O tamam.
Bütün Türkiye'nin database'leri var. Evet. Ama legal olarak değil. Yani bir şekilde elde edilmiş. Hmm. Onlar çünkü şey, borçlu takibi falan yapıyorlar, evet. Ya. Hacize gidilecek adamı arıyorlar falan. Hmm. Onların böyle deli deli database'leri var.
Hadi onlar ya, avukat.
Bir şekilde elde edilmiş. Yani şöyle, adamın işini o kadar kolaylaştırıyor ki Murat. Yani bu şekilde hani gri alanda hani, evet. Şey durumu, ama ellerinde var. Çünkü dediğim gibi adamın işini deli kolaylaştırıyor o araştırmayı yapmak.
Evet.
Bu telefon işi de yani linkin, firmanın ismini sarf etmedik ama linkini şeyde olacak, haber başlıklarında. Çünkü bu kadar konuşup da linkini vermezsen olmaz. Yani. Zaten gelmiştir şimdiye kadar onlara. Çok ilginç bir durum.
Öyle.
Bunun rehberini hazırlayıp satıyordur da. Hı hı. Şimdi bu sana şey yaptırtıyor. Hani sadece online aratıyor.
Aratıyor.
Bunu ileride dediğim gibi bunu zaten bu database'i satıyordur da.
Doğru.
Ondan sonra bakıyorsun pazarlamacı seni direkt isminle arıyor. Böyle, evet. Oluyor işte o işler.
Evet, bu arada TÜBİTER'den bir haber var abi. Şimdi teknoloji şirketi açmak için artık TÜBİTER sertifikası gerekecekmiş.
Evet. Her önüne gelen bilgisayarcı açıyor falan denirdi ya.
Evet.
Sonunda bir sertifika şartı getirilmiş de. Murat, niyet iyi biliyoruz. Hani biz bu tür gelişmelerin geçmişini de biliyoruz. Biliyorsun çeşitli toplantılara katılmıştık.
Evet.
Ama yani ne bileyim ya. Her zaman bu TÜBİTER'in bu yaklaşımı, yani bu işte her önüne gelen bilgisayarcı açıyor ya falan yaklaşımının arkasında birazcık da şey düşünülüyor Murat. Yani düşünüyor insan ister istemez. Ya açamaz. Biz açtık, bizden başkası da açmasın artık. Mı var?
Sanmıyorum.
Değil mi? Yani yok, yoktur tabii ki de. Ama aklına gelmiyor mu böyle bir şey? Ben mi bir tek şeytani düşünüyorum yani?
Yani
çünkü bak, TÜBİTER'in kuruluşu 1980'li yıllardır Murat.
Evet.
64'ler dergisindedir TÜBİTER kuruldu haberi. Hı hı. Anla yani 1980 küsürler. Yok, 64'ler ne zaman çıktı? Tabii 80 küsür değil mi? 64'ler dergisi 80'ler. Hı hı. Herhalde 90'ların başında da kapandı zaten. İnşallah saçmalamıyorumdur. Ya, o zamandan zaten bu önüne gelen bilgisayarcı açıyor sızlanması o zamandan.
Daha doğrusu şöyle Levent abi, iş işten geçti.
Evet.
Bunların hani patladığı, her mahalleye 3 tane bilgisayarcının açıldığı bir dönem vardı, hatırlarsın.
Hepsi geçti.
Hepsi zaten battı gitti.
Kalanlar korsan DVD satıyor, şimdi, kartuş dolduruyor.
Yani bilgisayarcı açıcının aklından şüphe etmek lazım abi.
20 liraya format atılır. Bu, evet. Artık kalanlar bunlar.
Yani
standart getirmişsin ne olmuş?
Vatan bilgisayarın hafta sonundaki indirimiyle nasıl başa çıkacaksın?
Değil mi? 20 liraya format atan adama ne standardı getireceksin? Yani şöyle, dünyada neyse bizde de olsun onu diye.
Tabii.
Hani tabii ki standartlar şeyler olsun. Ya bu işin içinde hani Niyazi Saral'la konuşsan tamam, yani adamlar diyorlar ki ya hani böyle anlatmıyor ama istedikleri şu. hani 20 liraya format atıyor ya.
Evet.
Hiç olmazsa onu at, hani onu bile beceremeyen var. Bir de senin 20 liranı atıp, alıp formatı atıp ekran kartının sürücüsünü yüklemeden bilgisayarı veren var. Adamlar diyor ki ya hiç olmazsa artık hani o herif bari şu ekran kartının, ses kartının sürücüsünü yüklemeyi öğrensin. Bir minimum standardı olsun. Güzel bir şey ama umarım hayata da sorunsuz şekilde geçer.
İnşallah.
Evet.
Bu hafta çıkan bir haber, internet yavaşladı haberi diye bir şey çıktı abi. Spam House diye bir firma var. Bu firmanın işi de...
Firma değil de bir organizasyon.
Organizasyon diyelim, evet. Spamleri savaşıyorlar.
Evet.
Onun böyle geldiği serverları falan, DNS'lerinizi falan kapatabiliyorlar böyle. Yani ciddi bir şey. Bir yerin bağlantısını kesiyor bir serverin. Burası spam dağıtıyor diye. Onlar da bunlara karşılık DDoS atağına başlıyorlar. Spam House da gidiyor bir firmayla anlaşıyor işte kendisini savunmak için. Bunlar kendi aralarında böyle kavga ediyorlar.
Evet.
Ama bu DDoS saldırısının boyutları çok büyük oluyor ve interneti yavaşlattığına dair haberler çıktı.
300 gigabit
evet.
Kapasiteyle saldırı.
Ama bir yandan da Levent abi, bu ilk haberlerden sonra, bu haberlerin kaynağı da hani bu arada şey değil, boş değil. BBC yazdı ilk ve şey New York Times yazdı. Bundan sonra bazı haberlerde şöyle çıktı ya, hiç öyle bir şey yok. İnternetin yavaşlaması söz konusu değil. Hiçbir, hatta şey koydular. Hani internet bant genişliğini gösteren kayıtlar koydular. Hiçbir şey yok. Gözükmüyor yani, öyle bir hani tıkanıklık gözükmüyor en azından. Birkaç tane de büyük servis sağlayıcısıyla röportaj yapmışlar. Alt dünyanın böyle geniş internet altyapısını sağlayan firmalar. Onlarda da böyle bir şey gözükmüyor. Ama bu yani bu trafik tabii ki olmuş ama onda bir şey yok. Ya da bu saldırılar diyelim gerçek. Böyle kapışmış firmalar.
Evet.
Yani ne kadar doğru, ne kadar kim yalan söylüyor belli değil. Reklam diyen de var mesela, çünkü şey ortaya çıktı. İşte biz Spam House'un serverlarını koruyoruz diye bir güvenlik firması ortaya attı kendini.
Güvenlik firmasının kendi şeyidir. Her zamanki gibi kendilerine pay çıkartma evet. Şeyidir. Spam House iyi bir şey. Spam House kimi zaman senin de gelir canını yakar. Çünkü bir iki mailin hani spama düşmüştür, hemen şey olursun. Spam House'un listesinde kendini bulabilirsin falan. Ama Spam House bir kere bilinen spamcıların listesini tutuyor. IP adreslerinin, networklerinin listesini tutuyor. O yüzden Spam House spamcıların nefret ettiği, yok etmek istediği, yakmak, yıkmak istediği bir oluşum. Spam House'a düşman olarak ortaya çıkan Cyberbunker denen neydi belirsiz firma ise, çocuk pornosu dışında her şeye izin veririz diyen bir ISP. Tabii ki yani bu spam, her türlü şarlatanlık, dolandırıcılık da adamların sundukları hizmetler arasına giriyor. Ya da hani bu hizmetlere kapılarını açan bir firma. Spam House'a da bu Cyberbunker saldırıyor gözüküyor. Zaten sözlü olarak da saldırmaktalar. Bir garip bir sözcüleri mi, temsilcileri mi ne, bir Sven Olaf diye bir arkadaş var.
İsminde mi emin ediyorum?
Böyle bir bayrak elinde, korsan bayrağıyla falan bir pozlar mozlar vermiş. Bu adamlar Spam House'u yok etmeye çalışıyorlar. Bakalım ne olacak? Sonuçta Spam House, Cyberbunker falan hepsini at bir kenara. Ortada korkunç bir gerçek var, spam. Bitmiyor. Mail'de bitmiyor, telefonda bitmiyor, SMS'de bitmiyor, bitmiyor.
Evet. Ben hemen sana son örneğini vereyim. Bugün geldi. Abi namaz vakti, Diyanet namaz vakitleri cebinizde namaz yazıp 35-20'ye gönderin.
Servis mi bu?
Böyle bir şey geldi işte spam. Servis tabii herhalde. 35-20'ye gönderecekmişim.
Peki bu mesajla beni rahatsız etmek günah değil mi?
İşte.
Benim zamanımı çalmak şey günah değil mi? Onu da...
Bir hafta da ücretsiz diyor.
Neydi? Ulemaya bırakalım.
Bak bak bak. Ayet, hadis ve dua yollayacaklarmış. Bir hafta da ücretsiz. Bu ne demek? Bir hafta sonra bir de hani buna abone olursam...
Yandım. İşte. Nasıl çıkacağın belli değil.
Evet.
Hani bu servislerin ortak özelliği ya, kendini böyle bir dangalaklıkla üye olmuş buluyorsun. Sonra telefonu kapattıran falan var benim çevremde. Hani şeyi kurtulamadığı için.
Ya bu seviyedeler adamlar yani.
İşte. vurmadıkları bir ok almıştı.
Evet.
Şimdi de namaz vakitlerini yollayalım size abi falan. Nereden vurabilirsek oradan vuralım. Telefon şey çıktı, kol saati çıktı.
He, değil mi?
Şey çıktı, bana o çok geliyor. Geçenlerde Facebook'ta falan da yazmıştım. 200 lira bizde şeyiniz birikti.
He.
Alacağınız birikti. Arayın da şu borcumuzu size ödeyelim. Kredi kartıyla ödediğim için faturalarımı kumbaramda 200 lira birikmiş. Halledelim diyor. Ben ömrüm boyunca kredi kartıyla bir tek fatura bile ödemedim.
Hı hı.
Yani şarlatanlık olduğunu buradan anlıyorsun.
Evet.
Felaket işte. Ne yapsın? İnsanlar ne yapsın? Murat biz hani bu işin içindeyiz. Bir de biz paranoyaya bağladık. Artık bana yani hayırlı bir şekilde de size hediye gönderiyorum falan mesajı gelse hadi lan şarlatan deyip kapatırım telefonu. Yani biz artık paranoyaya bağladık ama yaşlılar ne yapsın? Çocuklar ne yapsın?
Evet.
Felaket.
İlk donanım haberi geldi Levent abi.
Teknovole'den kurtulduk.
Nvidia GeForce GTX 650 Ti Boost.
Ya firmalar bu sene ekran kartı işini boşa geçirecekler ya.
Evet.
Böyle küçük küçük tatlı tatlı güncellemeler yapmaya başladılar. Geçen hafta biliyorsun 7790 mıydı Radeon?
Oydu galiba.
7790'ı duyurdu AMD. Bu haftada işte şu Game Developers Conference satırına Nvidia'da GeForce GTX 650 Ti Boost.
Evet.
Saat hızı arttırılmış.
Bir de overclock hızı olan. Çünkü 650 evet. Çok standart bir kart aslında.
Evet.
Onda öyle şeyler yoktu. Bunda saat hızları artıyor. Artı işte bir de boost hızı geliyor. Yani overclock oluyor. Bir de 192 bit. 128 değil.
Evet.
Yani şeye yaklaşıyor abi. Bu 660'a aslında, yaklaşıyor.
Evet evet. Aslında bu şey. İşlemci olarak bir önceki işlemciye dönüyor. Ama teknik özellikler iyi. Yani çünkü şöyle. Normal 650 Ti ile shader sayısı falan aynı.
Evet.
Saat hızı 925'ten 980'e çıkıyor. Çalışma hızı.
Hı hı.
İşte boost hızı geliyor 1033 MHz.
1033.
Eskisinde yok öyle bir özellik. Bellek hızlanıyor. Bellek band genişliği artıyor.
Evet, artıyor.
Yani bu aslında 650 Ti'den bayağı ileri gidiyor.
Kesinlikle.
Yani belki başka isim koysalar daha mı iyi olurmuş?
Ama yani bir üstünde de 660 var. Ona çok yakın abi. Yani bu çok sıkışık ya. Yani 650 Ti ile 660'ın arasında öyle bir giriyor ki ikisine de sürtünerek giriyor yani.
Evet, evet, evet. Çok garip bir şey. Hani 660'ın aslında biraz light'ı.
Ve işin komik tarafı yani benim önümdeki rakamlar 600 Ti ile 650 Ti ile aynı fiyat. Yani buradan artık şeyi unutacağız gibi gözüküyor. Yani eğer bu fiyatlarla çıkarsa 650 Ti diye bir kart kalmayacak.
Boost olmayanını at. Evet. Aynı para. Artı sana bir şey söyleyeyim mi? Bu fiyatlarla çıkarsa 660'ı da at.
Tabii çünkü bu muazzam bir fiyat farkı var.
Muazzam bir fiyat farkına yani resmi fiyatı şöyle. Nvidia'nın resmi fiyatı 660 için 229.
Evet.
Bunun için
149, 169.
149, 169. 1 GB, 2 GB. Evet. 2 GB'ını konuşalım kafa karışmasın. 229'a 169.
Evet.
650 Ti içinse 149.
60 dolar demek abi sana ekstra bir ton bellek demek mesela.
Tabii.
Ufak bir SSD demek.
Vallahi çok güzel. 650 Ti Boost ben hani bayıldım. Fiyatıyla birlikte bayıldım. Nvidia güzel bir iş yaptı.
Evet.
Bunun dışında bir de şey oluyor Murat, bak pek bize yansımıyor ama firmalar hani bu sene ekran kartı çıkmayacak ya, hani hemen hemen onun gibi bir durum var ya, yeni bir şeyler çıkmayacak gibi gözüküyor. Firmalar var olan ürünlere ince ayar çekmeye başladılar.
Hı hı.
Asus mesela 670'in ufağını çıkartmış. Yani bu bizim Teknoküp'e sığacak kadar.
Hı.
Ben şimdi Teknoküp'e sığsın diye ekran kartı aradım. Bir tane 650 Ti buldum Galaxy'de. Küçük. Hani işimizi görüyor.
Evet.
Teknoküp'e onu takacağız. Ama yani Asus 670'i de takabilecekmişiz aslında. Asus 670 çıkarttı ufak boylu. Hı. Yani ilginç şeyler çıktı. Bu yine 650'lerde falan power ek power gerektirmeyenler çıktı.
Hı hı.
Harici power bağlaman gerekmiyor. Güç bağlantısı yapman gerekmiyor. Çok güzel. Eski çağlara dönüş. Enteresan ya. Demek ki ekran kartı üreticilerini şöyle biraz rahat bırakınca güzel şeyler çıkartıyorlar.
Evet.
Optimize etme şansı bırakınca adamlara.
Ama bizim o güzel 200 dolara aldığımız güzel kart aldığımız dönem bitti abi.
Yani
o yok şu anda farkındaysan.
650 Ti Boost benim kartım budur söyleyeyim. Ha tabii ki 670 ister gönül. 680 ister ama param 150 dolarsa kartım budur yani. Yeter ki Türkiye'de işte bu 200'e falan girer Türkiye'ye. Ha eskiden 200 dolara daha iyi kartlar alıyorduk evet. Dersen haklısın.
Öyle
ona
diyorum.
Bir şey diyemem. Eskiden 200 dolara 660 gibi kartlar alırdık.
Kesinlikle.
Şimdi TI Boost alıyoruz.
200 dolar yok yani şu an öyle bir segment kalmadı farkındaysan.
Evet. 200 küsur dolar ekran kartında Dark Hardware üzerinde konuşayım. Dark Hardware okuyucusunun en takip ettiği segment 200 küsur ama bu küsur yani 290 değil. 220, 210. Hı-hı. Dark Hardware takipçilerinin en heyecanlandığı fiyat düzeyi buydu.
Evet.
Ve çok satılırdı bu kartlar. Bu kartlar neydi? Ben sana söyleyeyim. GeForce 6600'ler. Radeon 5830, 4770.
4850'lerdeydi.
4850 daha sonra girdi o şeye. 4850 biraz şeydi ama. Ya da daha eskiye gidelim. İşte MX400 mü? MX400'den evet. Ötesi. TI4200 gibi. GeForce 4. TI4200 gibi.
TI200 vardı. 3'ün başka ne
GeForce
vardı?
GeForce 3. Yani 200 dolarlık kartlar. Benim aklıma en iyi gelen örnek işte 6600 GT.
O müthişti.
Olaydı yani. 6600 olaydı. GT hatırlıyorsun. FX 5600'ler falan.
Duruyor bende hala bir tane.
Ama 6600 GT gibi kart gelmedi yani.
Gelmedi.
Ya o 200 değildi. 100 dolardı galiba ya.
Yok yok. Pahalıydı abi o da. Şeyde 200 dolar.
Evet. Heybi ekran kart. Eski ekran kartları.
Diyoruz.
3D FX'i bile ben 197 dolara mı ne almıştım? 195 dolara mı ne almıştım?
Ben 115 dolara almıştım.
Ama ben tabii çıkmaz.
Sen zamanında almışsın. Ben 2 çıktığında alabilmiştim.
Aa yok. O sen depoda kalmış aldın.
Evet.
Ben şey bekledim.
Harçlıklar ona yetiyordu.
Sıra bekledim. Empa'ya beşer beşer mi ne geliyordu? Kalmıyordu. Sıra bekledik de bir de biz de o zamanlar hani tek bu işlerden anlayan tek firma gibi bir şeyiz Bakırköy'de Atakompütür'de. Biz sonra şeye başladık. O Empa'ya gelen bütün kartları biz almaya başladık. Satmıştık ya. Bayağı 3D FX, Voodoo Graphics 200 dolara yakındı işte. Bayağı satmıştık.
Evet.
Gidi günler.
Evet Dönet abi. Diğer teknoloji haberine geçeyim. Memopad geliyor. Asus'tan.
Asus'tan ucuz tablet.
Evet. Şu anda 7 inç boyutlarında. Biraz bizim hani Nexus vari bir şey gibi olacak ama yani yine ucuz olacak tabii ki. Valla şöyle diyeyim sana Levent abi 350'li rakamlar konuşuluyor. Ha, Türkiye geliş fiyatı ne olur? Orası belli değil. Ama 400'ü aşmaz. 400 TL'yi aşmaz. Minimum
HP'de,
350.
HP de ucuz tabletini duyurmuştu evet. Geçen haftalarda. Firmalar ucuz tablet işine uyandılar.
Uyandılar.
Yani, ama tabii ki Çin hani ya yani tabii Çin demek de istemiyorum. Hani Asus da Çin. Hani tabii. Çin malı diyoruz da tabii eleştiriliyoruz haklı çünkü hani Asus da Çin malı. Gigabyte da Çin malı. Ama şu ucuz isimsiz ucuz tabletler daha da ucuzlayacak bu durumda. Çünkü onlar zaten biliyorsun 35-40 dolar aslında.
Evet, yok olur mu? 1000 lira abi onlar.
3000 liralık tabletin şeyi.
Evet.
1400 liradan 200 liraya, 120 liraya indiriyorlar. Evet. Neyse karıştırma kafayı. Onlar aslında 30-40 dolar biliyorsun. Çin'den çıkışları. Daha da 100 doların altına inecekler demek ki Türkiye'de.
VIA'nın 1 GHz işlemcisini kullanıyor bu. Memo. Mali VIA. 400 kullanıyor.
Ama evet. ARM değil mi yani?
ARM'dır herhalde.
Yani çünkü Android mi?
Tabii canım Android.
Hmm.
Şey bilmiyorum VIA'nın içinde neler var neler yok.
Tamam.
Bilmiyorum. Yani ben ilk defa görüyorum bu Yonga'yı abi. Bir şeyin içinde. O yüzden hani performansı nedir? Evet. Akıcı mıdır?
Gerçi ben hani Android mi dedim de Android x86'ya port edildi Intel tarafından. Tabii o benim dediğim aslında bir şey ifade etmiyor.
Ama Android. tabii şeye bilmeyeceğiz hiçbir zaman. Senin Transformer'ına bile güncelleme gelmedi. bunlara da ne olacağını bilmiyoruz.
İlk başta gelir biraz güncelleme.
Bunlar senden daha güncel bir Android'den gelirse şaşırma abi.
Gelebilir. Bir daha güncelleme çıkmayacağı için. İlk başta bir iki güncelleme çıkıyor da sonra tavsiye Murat. Firmaların tavrı hep aynı.
Ve Mali 400 var abi GPU olarak.
Evet. Ya ucuz tablet ama işte bunların avantajı ne olacak? Satan belli. Üzerinde bir marka yazıyor. Hı hı. Hani uyduruk bir Xperia yazmıyor Sony'nin o şeyle. Xperia I ile yazılmış olan gibi. Bir markası var. Üreticisi belli. Tabii teknik ki. Servisi belli. Garantisi belli.
Bak mesela bir gigabyte belleği var.
Malı sattıktan bir ay sonra ortadan kaybolma gibi bir durumu yok.
8 GB dahili depolama.
Tamam.
Micro SD ile de 32 GB'a çıkabiliyormuş.
Tamam.
En azından şeyi falan düzeltiyor. Levent abi biliyorsun biz burada inceledik baktık. Hani şu bellek yapılandırması ne kadar kötüydü. Hafızanın tamamını kullanamıyordu.
Depolama alanı. Yani o var işte pili yalan değildir.
Evet.
Kaç miliamper saat iddia ediyorlarsa olur. 4270. Ha, iddia edildiği gibidir.
358 gram.
Evet. Gelirse göreceğiz.
Tabii gelir. Benim tek takıldığım isim Memo oldu abi.
Memo.
Evet. Türkiye için çok da hoş bir isim değil.
Yani Memo aslında hani not falan gibi bir anlama geliyor. Türkiye'de bizim evet. Memo. oluyor.
Rafet Enroman geliyor. Bunu duyunca benim aklıma ya. Onun öyle bir şarkısı mı vardı? Ne vardı?
Memo ne ediyorsun falan öyle bir şarkısı vardı.
Amerika.
Amerika. Hmm. Macera dolu Amerika.
Amerika geliyor.
Nasılsa yani macera dolu. Neyse. Yani Rafet Roman nereden çıktı ya? Tekno seyirin gündem şeyine. Hayır başka bir adam olsa neyse de yani en gereksiz adamı yani söyledin.
Daha bitmedi abi daha söyleyeceğiz. Ekledim gündeme. En sonuna görürsün biraz sonra.
Rafet Roman falan olmasın.
Intel'den haberler var. 10 petaflop işlem gücünde süper bilgisayar.
Evet. Xeon Phi'nin gücünü kullanıyor. Xeon Phi de şu Larabee hani çıkmayan. Murat acayip rakamlar var. 12.800 Xeon. Xeon E5.
Evet.
6.880 Xeon Phi. Acayip bir işlem gücü.
Öyle.
Stampede olarak Austin'de şey oldu.
Hayırlı olsun. Allah saygıyla başlasın.
Yani adamlara işte lazım. Bak depremleri şey önceden tahmin etmekte falan kullanılacak bir teknoloji. İlginç. Intel Xeon Phi'yi çok farklı şekilde yerleştirir oldu.
Evet. İnternete devam edelim. Evet. Pentium 20 yaşındaymış Levent abi.
Evet, beni ilgilendiren bir konu. Pentium 20 yaşında. Bu gerçi biraz geçen haftanın haberi, 22 Mart'ın haberi de artık kusura bakmasınlar atlamışız. Pentium 60 tabii bu ilk çıkan Pentium. Bunu pek kimse görmedi aslında.
Evet.
Pentium 60. Pentium 60 ve 66. P54C'di değil mi bunların kodu?
Çünkü
evet, sonra P55 abi. Evet. P55'ler sonra çıkmıştı.
Evet.
Onlar da sorunlar düzelmişti ama bu P54C birazcık zordu. Çok fazla 486'yı andırıyordu. Ben bunu gördüm de sahip olmadım. O zamanlar çünkü Pentium bir hani uzay gemisine sahip olmak gibi bir şeydi. Biz kendimize 486 aldık ama Pentium diye bir olay vardı.
Sen hangisini kullandın Pentium'da?
Pentium'a
ilk?
Ben, Murat ben galiba ya ben galiba 120 ile geçtim. Hı. Ama tabii deli gibi overclock o 120'yi 150 mi 166 mı ne kullandık. Pentium 120'yi ben çok uzun süre kullandım. Herhalde ben 120 ile geçtim. Birçok arkadaş 90 ile geçti biliyorsun.
Evet evet.
Çünkü bu 60-66'dan sonra o P55C'ler başlamıştı. İşte 90'lar. Ama en çok insan da 75 ile geçti. Yine
bu P55C daha sonraki nesilden. Hı hı. Bu şeyden aslında bizim koleksiyonumuzda olmayan ve eksikliğini çektiğimiz işlemcilerden birisi Murat bu. Pentium 60 ve 66.
Hı. Belki birinde vardır. Yerlerse.
Bulabilirsek. Tabii bu arada şeyde saçmalamış olabilirim ben. Bunlar P54C, P54C değildi ya. P54C şeydi. EC'di bu. 75 falandı. Bu başka bir şeydi. İyice şimdi yaşlı hafızam ortaya çıktı. O
araştırmamız
yüzden
lazım abi.
Hemen kapat. Ya biz bunun bölümünü yaptık. Araştıracak bir şey yok. Bizim tozlu raflarda Pentium'u araştırsınlar. Biz bunları yaptık. Hı hı. Yaptık. Şimdi ben burada artık bu yaşlı şey kafamla iyice saçmalamış olabilirim. P55C MMX'ti çünkü. P54C şu Pentium 90-75 gibi rafine edilmiş idi. Bu artık P5 miydi neydi hatırlamıyorum. İyice batmadan susalım. Mutlu yıllar Pentium. Pentium hala yaşıyor biliyorsun.
Evet.
Marka olarak.
Low end.
Evet. Yalnız burada şunu konuşmak lazım Murat. Ne kadar başarılı. Pentium çok güzel bir isim.
Evet.
Ve tanınmışlık olarak yani hani şu margarine sana yağ dedirtmek bir başarıdır ya. Hı hı. Aynı şekilde bence Pentium da kafalara kendi ismini çaktı.
Öyle oldu. Ama şey kötü oldu be abi. Pentium'u hani alamazdık biz çok işte pahalıydı. Biz Celeron Meloron alırdık. Sonra gitti Celeron seviyesinde bir işlemci oldu en sonunda.
Öldürdü işte şey yaptı.
Yani toptan kaldırsa daha yakışırdı yani.
İsmi şey olsa, efsane olsaydı değil mi? Evet. Şimdi hala, şimdi hani insanlar şey deniyor ya sende Pentium var, kötüdür o falan diyor. Kötü, yani, o duruma getirmeseydi de
evet.
Pentium, hep Pentium kalsaydı.
Yazık oldu.
Evet.
Evet Levent abi.
Biz Pentium bölümü yapmıştık değil mi?
Yaptık.
Çünkü Pentium 2'leri falan da yaptık.
Hem de biz kaç bölüm yaptık?
Biz Pentium 4'e kadar geldik. Hı-hı. İşte mutlu yıllar Pentium.
AMD buluttan oyuna yönelik Radeon Sky serisini tanıtmış.
Evet. Sürpriz.
Öyle.
Yine takip ediyorlar pazarı. Çünkü biliyorsun zaten Nvidia bunu duyurdu etti.
Evet.
Fakat yine burada AMD enteresan bir şey yapmış. Nvidia'nın bu grid çözümleri çok üst düzey. AMD ucuza oynuyor yine. Hı hı. Ya hem tabii bulut bilişim, buluttan oyun hem de ucuz nasıl olacak sorabilirsin. Birazcık tabii ki şey bekleyip göreceğiz diyeceğimiz bir olay. Ama AMD ben de varım diyor bu alanda. Hı hı. Sky serisi.
Ama abi yani bu şeyler utopik gözüküyor bu bulut olayları bize. Yani bizim Türkiye'den baktığımız zaman öyle bakıyoruz yani bu hızlarla. Biz daha şurada bir videomuzu Full HD'ye upload edemiyoruz.
Ya buluttan oyun işi tabii ki bizim için hayli ütopik de.
Yani tabii online bu, falan denedik sonuçta.
Ama mesela işte bu işin şey kısmını da düşün. Tabii bu işlemciler oyun olayına odaklanmış şeyler. Bu grafikler kartları da. OnLive'ın biliyorsun uzaktan Windows servisi de var.
Var.
Adam sana bir Windows desktop'u sunuyor. Aynı oyun sunduğu gibi. Bunları artık ihmal edemeyeceğiz.
Yani.
Hatta hani hatırlarsın işte PlayStation 4 lansmanında tanıtımında ne dedi adamlar? Hani eskiyle uyumluluğu buluttan sağlarız dediler.
Ya biz ihmal etmeyeceğiz zaten. Biz zaten olmasını da isteriz de.
Bizim ülkemizde yani. Olmuyor. Evet.
Avrupa Birliği'nin 2020 hedefi tam üstüne de geldi. Herkese en az 30 megabit internetmiş.
Evet.
Telekom'un ne acaba?
Bizde deli gibi bir reklam veriyorlar
onu,
ya şimdi.
Onu en son konuşacağız abi.
Ferhat Göçer mi?
Evet, ta kendisi.
Sen onu da mı yakaladın?
Evet.
Neyse işte onlar işte dünyanın en hızlı interneti falan bir şeyler diyorlar da Avrupa Birliği böyle geçer daha gerçekçi hedefler koymuş kendisine. 30 megabit minimum.
Evet.
Ne güzel ya 30 megabit.
30 iyi bir rakam. Upload'u da düşünmek lazım. Hep download, hep kafalar download'da formatlı.
Evet.
Hala öyle.
Ya 30 megabit internetim olsun ama sansürlü olacaksa formlu olacaksa,
değil mi?
Yok Magic Packet miydi neydi, bir tane daha Packet bilmem ne mi ne bir şey söylentisi çıktı ya, yalanlandı ya da yalanlanmadı. Böyle bin tane filtre, bin tane Deep Packet Inspection sistemi falan olacaksa alsınlar o 30 megabiti, yani kullansınlar.
Evet.
Ben daha çok bit, megabit olarak fazlasını istemiyorum abi.
Kesinlikle.
Hızlı cevap veren DNS sunucular istiyorum. Bu DNS sunucuların yasaksız ve sansürsüz olmasını istiyorum.
En az hızımızın yarısında, download'un yarısında da upload istiyoruz.
Ve form, morm gibi abuk sabukluklar istemiyorum.
Evet.
Formu özellikle istemiyorum. Yani forma ağız burun girmek istiyorum. O ayrı mesele.
Goodreads Amazon'a satılmış abi. Ne diyorsun?
Evet. Sen kullanıyor muydun?
Hayır.
Ben de kullanmıyordum da o kadar çok önerildi ki bana Goodreads kullanmam. Ben de düşünüyordum. Çünkü şöyle, ben okuduğum kitapların 2006 yılından beri istatistiğini tutuyorum.
Hı.
Yani listesini tutuyorum. Her yıl hangi kitap? 2-3 satır not alıyorum hepsinin hakkında. İşte Goodreads aslında bu işi yapıyor.
Evet.
Bir de senin işte listeni başkaları görüyor. İşte like yapabiliyorsun. Yok işte konuşabiliyorsun hakkında falan. Bir edebiyat topluluğu.
Hiç bize gelmez.
Ya belki bana uyur. Yani ya kendi kendime yaptığım şeyi ortalık bir yerde. Yani o yüzden zaten insanlar bana yap dediler. Çünkü biraz bazen enteresan kitaplar okuduğumu biliyorlar. Hani insanların ilgisini çekebilecek şeyler olduğunu biliyorlar.
Peki şimdi bunun Amazon'a gitmesi abi acaba servisi kısıtlar mı sence?
Kısıtlamaz da işte ticari bir boyut gelir.
Muhtemelen şey olur, bu Kindle'a koyacaklar bunu.
Tabii işte tıkla al olacak.
Evet.
Her kitabın bir komünitesi olacak belki otomatikman hani sayfasında.
Mantıklı.
Bence bir şey katmaz ya. Yorumları belki Amazon'un yorumları buradan gelir artık falan filan.
Evet.
Bakalım. Goodreads'e girelim ya.
Olur.
Sen önce bir account aç.
Yani Mozilla Unreal Engine 3'ü tarayıcının içine sokmaya çalışıyor Levent abi.
Valla ilginç. Çok büyük iddia.
Abi yani.
Ya tarayıcının içine bir şeyler sokmaya çalışanı çok gördük şimdiye kadar da. Benim gördüğüm en büyük başarı Quake Live'dı. Çünkü Quake 3'ü.
Evet.
Benim işte artık her bölümde bir şekilde lafı geçen emektar laptopumda çok güzel oynayabiliyorum.
Şimdi buradaki sorun şu Levent abi, oyun indiriyorsun 10 GB, bunun dokuları mokuları evet, kocaman. Şimdi sen oyun yükleme süresinde, şimdi sonuçta serverdan çalıştığı için bu, o yeni bir bölüme geçiyorsun, onun bilgileri de karşıdan sana aynen, download ediliyor. Aynen. Bir zaten buna koto dayanmaz. İki, her bir kapı açıldığında oyunda yükleme varsa bir dakika o beklesen zaten kafayı yersin normalde. Evet. Burada o, belki de yarım saat bekleyeceksin.
Şimdi işte o oyunlar lokma lokma yüklenebilir hale getirecek, optimize
şimdi
edilecek.
Bu işin olayı aslında browser'dan çalışmak değil, oyunlara bir standart getirmeye çalışacaklar.
Tabii.
Ve şöyle diyorlar, senin bağlantına bakacağız, sana uygun düşecek bağlantına, artık grafik kartına falan değil, bağlantına uygun düşen oyun grafiğini yollayacağız sana diyorlar.
Ya şimdi, evet bunlar öyle bir yorum getirdi. Şimdi oyunun lokma lokma yüklenmesi... Nasıl söyleyeyim, taahhüdü demeyeceğim de önerisi ya da işte iddiası Steam'de bile vardı. Ama uygulamada göremedik. İşte oyun yüklenmeden tamamı %90'ı play gelmiyor.
Evet.
Şimdi burada adam senin dediğin gibi değişik bir bakış açısı getirmiş. Diyor ki hani senin bağlantın kötüyse ben sana zaten böyle hani 10 bölümlük oyunun birinci bölümünden sonrasını yükletmeyecek sana peşinen.
Evet.
10. bölümün datalarını yüksekli yükletmeyecek. Yüklettiğini de eğer diyor bağlantın kötüyse düşük kaliteli yükleteceğim. Pırıl pırıl texture'ları yükletemeyeceğim diyor.
Doğru.
İlginç.
Abi bu iyi bir şey değil tabii. Bizler için iyi değil. Yani
biz hep oyunları kötü oynamak zorunda kalırız. Evet. Ya da klasik burada da şey olur. YouTube taktiğimiz vardır ya bizim Türk insanının. Dolsun da izleyelim. Hepimizin abi, şeyi, hepimizin
hadi onu öyle yaptın diye. Adam senin işte şeyine bakacak. İnternet hızına bakacak. yollayacak yüksek
i̇şte
dokuyu.
İşte belki olacak, offline mod olacak.
Şimdi sana yollayacak ya karşıdan. Hı. Senin atıyorum 10 megabit hattın var ve çok da güzel çalışıyor. Tamam. Aa diyecek, sana yollayayım ben yüksek texture'ları. İyi de senin kotan var.
Kota patlayacak bu sefer de.
Kotana bilmiyor ki adam, evet, senin.
Ya kotalı yaşamla bu internetin işte vaat ettiği servisleri kullanmamız mümkün değil Murat bizim.
Evet.
Adam işte diyor ki artık oyunu bile hem eskiden şimdi Steam gibi download servisleri vardı. Şimdi diyor ki yani oyunu da alma, browser'dan oynatacağım ben sana mis gibi. Ya sen dediğin gibi kotan olacak. 4 GB'ın 6 GB'ın hesabını yapıyorum ben.
Yapıyoruz
mümkün vallahi değil. Yani bu kotalarla ben hep aynı şeyi söylüyorum. Kotaya karşı değilim ama şimdikinin en az 10-20 katına çıkması lazım rakamların.
Evet.
Yani kimsenin aman kotam doldu diye, normal bir kullanıcının kotam doldu diye kontrol etmesine bile gerek olmamalı. Yani ben 100 GB diyorum Murat minimum.
Evet, minimum.
Minimum 100 GB diyorum. 100 GB yap, kotadan şikayetçi olan sayısı %5'e düşecektir. Yani. İddiam benim, yani bir şeye dayandırmıyorum. Gülme gülme. Benim kullanımım 100 GB'ın altında mesela.
Benimki de öyle. Yani. Ama 80'in benim kotam. Ya çok yaklaşıyorum. Yani günden güne şey artıyor o yıl izleyebildiğim için.
Olsun.
Kotanın geçmişini. Evet.
Normal bir vatandaş olsaydın ne olacaktı? 6 GB kotan olacaktı. Ha şimdi de farklı bir vatandaş değilsin de hani internete ayda 100 lira ayırabilecek durumdasın. Ya da mecbursun. İşin bu.
Evet, iş bu.
Ama normal hani hepimiz sokaktaki bir insan olsaydın, o TT.net'in en ucuz ADSL tarifesini almak zorunda olan bir sürü insandan biri olsaydın 6 GB, 4 mü 6 mı? 6 değil mi?
6. 4'ü 4'ü de 6 olmuş.
Lütfettiler. 6 GB'la dünyaları kurtarmaya çalışacaktın.
Evet.
Bizi izleyemiyorlar ya.
Ya.
Bizi dinleyemiyorlar. Çünkü bir videomuz, baba bir videomuz 250 megabayt neredeyse. Adam bir ay teknoseyir izleyemez kotasıyla.
Doğru. Allah'tan şey var hani kötü kalitede de izleyebiliyor da YouTube'dan.
YouTube'da en düşük kalitede izliyor. Yani o da olacak iş mi yani insanlara? Sen fakirsin, düşük kalitede izle. Ne kadar kötü.
Japonya'da nadir element rezervleri bulunmuş Levent abi. Bu rezervler seninle daha önce konuşmuştuk. Çin'in etkisinde ve Çin
evet.
Bu rezervlerin fiyatlarını arttırıyor.
Üretimi durduruyor falan, fiyatı artsın diye. Satmayacağım diyor. Şeyi teşvik etmeye çalışıyor. Gel bende üret.
Evet.
Hani bu madenleri benden satın alma. Gel fabrikanı da buraya kur. Ben de sana güzellik yapayım.
Aynen öyle.
Tabii bu kadar nadir bir malzemenin tek elinde bulundurursan bütün dünyayı oynatırsın parmağında.
Evet.
Şimdi Japonya'da bu elementlerin bir rezervleri keşfedilmiş denizin altında.
Tabii rezervin keşfedilmesi hemen çıkarıp işleyecekleri anlamına gelmiyor.
Evet.
Bu arada nadir element şu. Az buluyorsun ve zor çıkarıyorsun. Özelliği
evet,
bu.
Evet. Aslında şöyle. Bulması kolay ama hani ne bileyim 10 milyonda bir oranında var her yerde. Dolayısıyla bir işe yaramıyor. Burada yüksek oranda
evet
cevheri var.
Bu sana biraz fazla tesadüf gözükmüyor mu Levent abi? Çin hani böyle şeyler yapmaya başlıyor. Aa bir bakıyorsun Japonya'da bir şeyler keşfedildi.
Bilmiyorum ki. Yani
bazı şeyler zamanında kullanılmak üzere saklanıyor.
Dosyalarda tabii. Satranç oyunu ya Murat. Uluslararası küresel satranç oyunu. Tabii ki.
Evet. Yarın öbür gün işte ne bileyim Arapların petrolü azalacak. Abi bakacaksın bir yerlerde Türkiye'den petrol çıkacak atıyorum. Varmış diyecekler.
Enteresan olur.
Evet.
Ama şey deme şimdi. Abi zaten buluyorlar. Petrol denizin üzerinde oturuyoruz. Vardır ya. Evet. Civa döküyorlarmış abi kuyuya. Ulan o döktüğün civa o petrolden daha da o kadar civa bulsan. Civa şey ya dünyanın civa üretimi yılda birkaç ton. Civa yani civa süper değerli bir şey. Azıcık kullanıyorsun zaten.
Penası zehirli.
Yani petrol kuyusuna döküyorlar abi civayı. Geç ya.
Biz borla kurtulacağız abi.
Bor evet ekmeğin arasına boru koyup yiyebildiğimiz zaman kurtulduk. Bakırköy'de gördüm. Borlu ne yapmış? Çiçek gübresi mi yapmış? Ne öyle bir şey?
Evet.
Hulki Cevizoğlu programı tadına döndü bu iş. Borla çalışan uçak yaptılar. Üfleyince uçuyor. Ama Amerika yaptırmıyormuş. Planları çalmışlar akşam. Böyle adamlar çıkıyordu ya. Ben seyrediyordum zaman. Hulki Bey acaba hala yapıyor mu programı?
Bilmiyorum ki.
Ben seyrediyordum zamanında böyle cuma geceleri sabaha kadar. Dünyanın en eğlenceli şeyiydi böyle. Adam çıkıyor. Havayla çalışan uçak yaptım. Nerede yaptın? Yaptım. Yani yapacağım. Planı var mı? Yok. Hesabı var mı? Yok. Çizimi var mı? Yok. Nesi var? 2 milyon dolar lazım. Bir tek bu var. Onu nasıl hesap ettin? Onun da açıklaması yok. Ama ben yaptım. Ha. Bir adam çıktı. İşte ben daha adam şey diye başladı programa. Ben dedi dahiyim. Siz dedi benim söyleyeceğim şeyleri, anlatacağım şeyleri normaldir. Siz dedi anlayamazsınız bazı şeyleri. O yüzden dedi şimdiden bunu belirtmiş olayım. Kusura bakmayın dedi. Adam böyle başladı konuşmaya.
Evet.
Şarlatandı. Dahi mahi değildi. Hı. Şey falan attı tuttu böyle. Mesela ne bileyim bir Fransızlar bir uçak yapıyormuş. Hı. Bilmem ne antenini yapamamışlar. Buna gelmişler. İşte bilmem ne abi, Ahmet abi yapar diye. Kaportacı Ahmet abi. Bu böyle işte dinlemiş size ne lazım? İşte bilmem ne UAF falan bilmem ne anten lazım. Kağıda böyle çizmiş vermiş hemen yapmışlar. Hı. Olmuş falan. Andersen'den masallar yani. Bu adamları televizyona çıkartıp konuşturuyorlardı işte ya.
Evet.
Türkler atomun şey malzemenin şeyi vardır ya maddenin kafes yapısı vardır evet. Ya atomun kafes. Türkler atomun kafes sistemini buldu. Nasıl buldu? Halı çıkartıyor adam böyle halı desene bakın burada var. Abi ne diyorsun ya? Halıda nasıl buluyorsun sen atomun kafes sistemini?
Ay uzaylıların istilasını anlatan biliyorsun Independence Day diye bir film vardır.
Evet. Hacklerler uzaylıları.
Evet, hacklerler.
Virüs yol upload ederler.
Evet. İkincisi geliyormuş, hatta üçüncüsü de geliyormuş.
Hatta üçüncüsü geliyormuş değil mi? Nasıl bir kabussa. Enteresan. Ya o filmin görüntüleri falan güzeldir aslında.
Tabii tabii güzel.
Ya. Yani öyle ben o filmi zevkle izlerim.
Tabii canım.
Ya hiçbir şey düşünmeyeceksin.
Tabii çok şartları güzel. Kapatacaksın.
Acayip F-18 şeyleri vardır. F-18'li yani sahneler evet. Vardır. Çok tablo gibi sahneler vardır. Onlara bakacaksın. Yoksa uzaylılara virüs yükleyip antivirüs de yok demek ki. Hacklemek. Uzaylılar TCP/IP ile mi haberleşiyorlarmış? Nasıl yükleyeceksin abi?
Nasıl yükleyecekler?
Router'a nasıl girecekler? Bu filmin devamı çekiliyor şimdi. Uzaylılar havaya uçmadan önce imdat çağrısı yollamışlar. Şey geliyormuş. Takviye birlikler geliyormuş.
Hem de aynı yönetmen.
Hatta aynı oyuncular.
Bir kısmı.
Evet, bir kısmı.
Will Smith telefonu açmamış.
Herhalde şey artık.
Görünce.
Gençlik, onlar gençtik ne yaptığımızı bilmiyorduk. Artık büyüdüm demişler ama öbür Amerikan başkanını oynayan parasız herhalde.
Herhalde.
O kabul etmiş. Ya Independence Day işte uyduruk bir filmdir yani. O şey filmlerin en güzeli Starship Troopers'tır abi. Ya, ben evet. Bayılırım. Yani. Starship Troopers 10 numara filmdir.
Evet.
Onun da ikincisi, üçüncüsü var. Sen onları biliyor musun?
Biliyorum, biliyorum. Bir tanesi ama çok kötü.
Üçüncüsünü gördün mü? Dua ederek şey yapıyorlar. Üçüncüsünün parasını dinciler vermiş Amerika'da. Böyle dua ederek falan böcekleri yeniyorlar. Böyle şey oluyor. İşte herifler dua mua ediyor. Askerler de dümdüz ediyor şeyleri, böcekleri. Onlar uçmuşlar. Ya zaten onun filmin ikincisi şey.
Ya
böyle
ilkokul müsameresi gibi.
Sette şeyler kalmış. Hani böyle işte dekorlar mekorlar kalmış ya. Evet. O set işçilerinden birisi mi ne onları almış tamam mı? Herhalde alacağına karşılık onları aldı. Herif ikinci filmi çekmiş. Tüfeklerin ucunda mavi led var. Böyle ateş edince mavi led yanıyor. Ama birinci filme laf söyletmem süperdir.
O çok iyidir.
Yani benim böyle bayıldığım filmlerden birisidir.
Evet. Diğer haber güvenlik haberiyle Bent abi. Şimdi bu siber suçlular diyelim. İzinlerini belli etmeden iş yapmaya çalışıyorlar. Bu evet. Konsept yeni bir konsept değil.
Tabii.
En son kullandıkları şey de Evernote. Şöyle ki senin bilgisayarına giriyorlar önce.
Tamam.
Bir malware üzerinden. Şimdi orada bir takım sana, senin bilgisayarından bir yere saldıracaklar mesela.
Tamam.
Buna tabii bir takım komutların verilmesi gerekiyor.
Anladım.
Onun için abi Evernote'da bir hesapları var bunların.
Hmm.
Senin bilgisayarını hackledikten sonra Evernote'dan komutlar gitmeye başlıyor senin bilgisayarına.
Oho.
Dışarıdan bakıldığında sen Evernote'a bağlısın aslında. Öyle hiç böyle abuk subuk bir hareket yok.
Evet.
Antivirüs programlarının çoğu da bunu Evernote bağlantısı olarak görüp bir şey demiyorlar. Adam senin bilgisayarını Evernote ve server komutları,
evet,
Evernote'daki notlarda yazıyor abi.
IRC'yi kullanırlardı bu iş için.
Evet.
Botları falan yönetmek için. Mantık. Onu Evernote'a aktarmışlar. Evet.
Ve senin bilgisayarın bir takım suçlara alet olurken adam kesinlikle bağlantısız bir şekilde sıyrılıyor işin içinden. Hatta müthiş. Gidiyor. Senin bilgisayarını kullanarak başkasının bilgisayarını, şifrelerini çaldı diyelim. Bütün Facebook şifrelerini, banka, evet, kartlarını. Onu da geliyor Evernote'a not olarak kaydediyor. Sadece şey yapamıyormuşsun. Çaldığı login bilgisi çaldın diyelim. Evernote'a kaydettin. Evernote üzerinden login olamıyormuş. Çünkü ama Evernote geçenlerde bir hacklenmişti.
Evet.
Onun sonucunda bir tedbir almışlar. O da onun yüzünden yani. Daha yeni olamıyor bu iş.
Ya Murat öyle bir şey ki... Şimdi bak bağlantılı olarak yine bir güvenlik haberi birazdan gireceğiz. O haberin notlarına bak. Hatta girelim yani işte gir. FBI şey istiyor. Gmail'in, Dropbox'ın falan gerçek zamanlı izlenebilmesini istiyormuş. Hı hı. Zaten hani offline olarak yapıyorlar şimdiden. Tabii. De.
Ya da izinle yapıyorlar.
Gerçek zamanlı izlenmesini istiyorlarmış ama yani o haberin detaylarına bakıyorsun. Ya adam... Scrabble oyununun, yani kelime oyunu vardır ya.
Evet.
Onun chat şeyi var. Hani karşındakine, evet, yazı yolluyor. Adamlar oradan haberleşebiliyor yani sonuçta teröristsen. Bunu şey yapamazsın. Bunu önleyemezsin. Yani çünkü olacak. Yani adam işte Halo'ya girersin. Dört arkadaş işte illegal bir şey konuşacaksınız. Ne bileyim Halo'da bir oyun açarsın kendine. Oradan mikrofonla konuşursunuz. Hı hı. Değil mi? Yani bitmez bu iş. Bitmez.
Bitmez. Ve şey kötü abi
ve
işte.
Ve gittikçe üzerimize şey biniyor.
Yani böyle hani güvenli, temiz, herkesin kullandığı programlara sızıyor bunlar.
Yani işte o programlar şöyle işte. O programlarda galiba en güvenli, temiz gösterilenler FBI'nin en rahat izleyebildikleri herhalde. Ya biliyorsun internette falan bir şey yapıyorsun. Güvenlik falan, gizlilik diye bir şey yok artık.
Tabii ki.
Kendin yaz.
Ne?
Çok takıntılıysan. Ha onu da babalar gibi kırarlar ama hani çok kendine güveniyorsan çok iyi bir şifreleme yap. O zaman da gelip seni dövüp şifreyi alırlar. O da ayrı mesele.
Evet.
Öyle bir karikatür var ya şey. Hani şifreyi, bir şifreyi kırmanın en kolay yolu şifrenin sahibinin ağzını burnunu kırmak.
Evet.
Hiç de tutup da mainframe'lerle böyle işte 47 yılda kıracak bu şeyimiz şifreyi falan hiç gerek yok.
Evet.
Şifreyi koyanı döversin, şifreyi alırsın.
31 Mart Dünya Yedekleme Günü'ymüş abi.
Evet. Yedeklerimizi hiç olmazsa yılda bir kere... Bu çok iyi bir şey. Yani World Backup Day Murat, benim de desteklediğim ve yıllardır Dark Hardware'de haberini aksatmadan verdiğim bir olay. Ya adam diyor ki hiç olmazsa yılda bir kere al.
Evet.
İyi bir şey. Yani tabii ki. Çünkü sen de gördün, ben de çok yaşadım. Hala yaşıyorum Murat. Hala şu geliyor ya. Ya bir arkadaş hani ağlamaklı bir halde geliyor. Diyor ki ya işte şu oluşu diski hayata geçirebilir miyiz bilmem ne. İçinde 10 yıllık muhasebe kayıtları var. Baba ne diyorsun ya? 10 yıldır yedek almıyor muydunuz? Ya? 10 yıllık muhasebe kaydı bir diskte olur mu? Yedeksiz. İşte o yüzden bu World Backup Day diyor ki insanlığa ya hiç olmazsa yılda bir kere alın. Hmm. En azından hani muhasebe kayıtları gidecekse bir yıllık gitsin. Bence evet 10 yıllık gideceğine bir yıllık gitsin.
Evet.
Ben alacağım.
Al abi.
En azından temel hani dosyalarımı yedekleyeceğim.
Hı hı.
Sana da tavsiye ediyorum yani.
Ben alıyorum abi.
Ne alıyor musun?
Aha.
Elle mi otomatik mi?
Elle alıyorum ben.
İyi. Backup'ın makbulü otomatik olanıdır.
Evet.
Çünkü elle alınan muhakkak tavsar.
Tabii canım.
Bir süre sonra yapılmaz. Ama hiç yoktan iyidir.
Kesinlikle.
Yılda bir backup bile iyidir.
Evet.
Ya şöyle Murat, 4 GB USB bellek neredeyse bedava. Hatta çoğu firma hediye falan veriyor. 16 GB'lık 15 liraya, 20 liraya var. Değil mi? Ya al kalitesiz de olsa bir tane 16'lık doldur içine işte ya. 16'ya ne kadar? Ha tutup da şeyi zaten adı neydi ne bileyim işte internetten çektiğin işte Avengers filminin yedeğini almaya çalışıyorsan zaten hatalısın. O oyunun yedeğini almayacaksın. Sen CV'nin bilmem ne çocuğunun fotoğraflarının işte yazı geçmişte yazdığın bitirme tezinin falan yedeğini alacaksın. Onun için de 16 GB oho yeter mi yeter.
Evet.
Yani tamam bütün bilişim varlığının yedeğini alacaksan ha tamam gigabyte şey terabaytlarca internetten çekilmiş film ve oyun var insanların disklerinde onu almayacaksın. Ha ya da bayılacaksın parayı.
Şu Western Digital Green'den.
Ha Green'leri doldur ya da NAS. Koy 5 şeyle yuvalı NAS ünitesine 20 terabayt backup al. O ayrı mesele.
Evet.
Gerçekçi backup için 16 GB yeter diyorum. Hı. Belki fotoğraflar sorun olur.
Fotoğraflar evet.
Evet ama onun dışında doküman, kayıt, Excel, Word bilmem ne 16 mail 16 GB yeter diyorum.
ARM'dan Intel'e laf var Levent abi.
Ha, cevap mı geldi?
Kurcalamayın adam gibi geri lisansımızı alın diyorlar uzun lafın kısası.
Intel şey demişti biz jet motoru yapıyoruz ha. Onlar pervane yapıyor demişti. Ona cevap geldi ha.
Evet.
ARM'da hani uğraşıp durmayın gelin lisansınızı alın demiş. ARM'ın kurucularından birisi.
Evet. Doğru söylemiş adam.
Robin Saxby demiş. Doğru söylemiş, güzel söylemiş. Atomla matomla uğraşmayın gelin lisansınızı alın demiş.
Geç kalıyordu çünkü Intel. Kendi başarmaya çalıştıkça başaramıyordu yani.
Evet. İlginç.
BlackBerry yani eski adıyla RIM'in kurucusu Mike Lazaridis.
İşte bir de yani. Şeyi söyleyeyim. Eskiden Intel ARM üretiyordu biliyorsun değil mi? Strong ARM diye bir serisi vardı.
Evet Strong ARM.
X-Scale vardı, X-Scale. Hepsini sattı. Çarçur etti.
Evet.
Şimdi de söyleniyor.
Söylensin bakalım.
Evet BlackBerry'nin kurucusu.
Gitmiş.
Gitti. Bir firma için hiç iyi bir
İzlenim değil.
İzlenim değil. Babasının kendisini terk etmesi.
Görevimi tamamladım diyor. Onu, o BlackBerry onu da çıkardık. Benden bu kadar diyor.
Evet. 84'te kurmuş. İlginç.
Evet.
Bir sene daha dayansaydı 30 sene belki bir hediye yani, hediye verirlerdi.
Konsert.
Konsert verirlerdi. Onu da yaktı.
Ya. Abi bu haftanın enteresan haberlerinden bir tanesi Mısır'dan geldi. İnternet kesmeye çalışan bir takım balık adamlar, çok da gariban 3 tane adam suyun altında yakalanıyor.
Evet. Bunların pek balık adamlığı yok. Bunlar fellah ya. Adamların tüplerini gördün mü? Şey, hurdacıdan çıkma. Oksijen tüpü bile değil yani. Şey, pet şişe gibi bir şey. Şeymiş. Denizaltı kablosunu İskenderiye'nin açıklarında kesmeye çalışıyorlarmış.
Evet.
Ya bu zaten Mısır'da kablo kesiliyor, kopuyor, mopuyor. Bizim de hani hayatımız kayıyor ya. Hı hı. Geçen senelerde neler olmuştu hatırlarsın. Bir kablo kopmuştu da 0.01 kilobaytta hala download yapmaya çalışan adamlar vardı.
Ya.
Şimdi de bu şey Anadolu Ajansı'na haber şey açıklama yapılmış, bildiri verilmiş. 20 saat içinde sorunu çözeceğiz demişler.
İnşallah.
Şeyleri de ellerini bağlayıp geminin şeyine mi başaltına mı sokmuşlar?
Garibanları.
Ya gariban da nereden buldun be kardeşim? Denizin dibindeki kargoyu, kabloyu nereden buldun?
Ve niye kesiyorsun?
Onu kesip nereye satacaksın?
Abi bunlara birisi para verdi herhalde. Sabotaj gibi bir şeydir.
Herhalde. Çünkü hani onu zaten satamazsın ki.
Tabii canım.
Hani şeye benziyor ne bileyim.
Kokar o kablo ya.
Yani şeyi yani şuradan şimdi bir tane Tofaş çalsan anında okutursun da Rolls Royce çalsan yandın. Kime satacaksın? O hesap yani. Denizaltı kablosunu kime satacaksın? Yine gideceksin Telekom'a satacaksın.
Öyle.
Evet.
Ve senin az önce söylediğin şey abi, telekom reklamı. İzledin mi?
Ferhat Göçer mi?
Evet.
Ya izlemek istemiyorum ya. İzledim, bağırıyor. Biz nasıl çok izlemeyeceksin? Bağırıyor abi. Nasıl bağırıyor hem de?
Yani bizim evimize giremeyen telekomun fiber kablosu Ferhat Göçer'in cebine girmiş.
Ya o Zeitung'da zaten şey haberi çıktı. Telekom'un kablo döşeme çalışması sırasında Ferhat Göçer'in başına ne geldiği merak ediliyor diye. Ya o çok benim sevdiğim bir adamdı. Yani sevdiğim dediğim hayatta bir
albümde yani
alacak değilim de hani doktor şeyine saygı duyduğumuz bir adamdır da o bize o saygıyı duymuyormuş demek ki. Bu ne abi, can hıraş bir feryat yani yükseliyor. Bakıyorsun evet. Fiber kablo dünyanın en hızlı interneti falan gibi şeyler söylüyorlar arkasından.
Bir de hani doğru şeyler olsa neyse.
Ya ben Telekom'un merkez binasına 100 metre ötede uzaklıkta oturuyorum. Bende şey yok. Fiber yok. Hani direkt bana çekseler 100 metre yani ben karşılayabilirim o masrafı. Direkt böyle camdan, ofisten camdan çıkartıp benim eve çekebilirler. O mesafedeyim ve yok. Ama bir yerlerde varmış.
Var herhalde.
Dünyanın çevresini 4 kat dönecek kadar kablo çektik diyor.
Nereye çektiler abi?
Nereye çektiler? Ben de onu merak ediyorum. Bir de bu şey vardı ya geçen sene birbirlerine kablolarını mı ne söküyorlarmış hani.
Ya.
Ceza yemişlerdi.
Evet.
Abi fiberi herkes çekiyor tamam. Hakikaten hani her yerde bir fiber kamyonu görüyorum da neye yarıyor bu fiber anlamıyorum.
Valla bizim kaç ay oldu önümüzden geçtiler gittiler. Burada hala hiçbir şey yok.
Bir de işte bu fiberler miberler çekiliyor da bunun iş bununla bitmiyor işte. Yani fiberi çektim internetim hızlandı. Ya olmuyor işte. Gir bakalım yine YouTube'da dolsun da izleyelim evet. Olacak.
Biz uydu net kullanıyoruz seninle yıllardır şu YouTube'un hali ve meydanda. İşte,
dolsun da izleyelim. Çünkü yine sayfalar geç açılacak çünkü DNS sunucusu olması gerekenin onda biri hızında cevap veriyor.
Evet.
Yani işte yasaklı, sansürlü, formlu. Gezinti adı verilen form hizmeti önemli. Bir de öyle bir onun şeyi var. Klişesi var. Hep öyle konuşuyorlar. Neyse.
Evet. Levent abi senin haberine geldi sıra. En sona sakladım onu.
Evet.
Raspberry Pi'ye Türkiye'de marka tescil davası. Ne oluyor abi?
Ya bu bizim ülkemizin bir laneti var. Bu bazı firmalar gidiyor. Yabancı markaları Türkiye'de tescil edebiliyorsun Murat. Mesela gidip sen şimdi hani henüz almadılarsa hani o gidip işte Lamborghini diye marka tescil ediyorsun. Sonra o firmanın Türkiye'de o firma Türkiye'ye geldiğinde karşısına çıkıyorsun. Bu benim markam sattırmam diyorsun. Ya da şu var ondan sonra da şöyle oluyor. Ya adamla diyorsun ya ben sizin zaten marka bende ben sizin bayiniz olayım.
Evet.
Ya da ya atın bir 20 bin dolar 50 bin dolar da vereyim uzlaşalım. Bu geçmişte bu özellikle bilişim sektörünün krizi.
Evet.
Çünkü bunu bir AMD Group diye bir firma bunu yaptı. Başardı. AMD'den para da kopardı. Ne kadar kopardığını söylemiyorlar ama hani güzel bir para oldu. Yani 100 bin dolar değildir de yine bol bol dolar, tomar tomar dolarlar olduğu kesin. Bunu yapıp da bunlar olunca Türkiye'de bazı şark kurnazı firmalar blok halinde bulabildikleri her bilişim yabancı markayı kendilerine register ettiler, kaydettiler. Kendi markaları gibi tescil ettiler. Örnekler arasında Cooler Master var. Gainword var. Başka neler vardı?
Bir ara PowerColor.
PowerColor vardı. Evet. PowerColor Türkiye'de onu hatırlarlar çoğu kişi bilir. Tool diye satıyordu. Çünkü kendi üreticisinin adı Tool'du. Tool diye satıyordu. Çünkü PowerColor markasında birisi elinde esir tutuyordu. Böyle daha bir sürü marka var Murat. Ama yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Şimdi bir firma da eminim ki çok iyi niyetle bunu yapmıştır.
Tabii. Birisi de neye? Safari'yi almıştı değil mi?
Neydi? Safari mi?
He, Safari'yi almıştı. Şeyin, tarayıcının.
He. Ya Steve Jobs diye marka tescili yaptılar ya. Steve Jobs yani. MSN Messenger. Marka tescili Türkiye'de yapılan. Bunları yalnız tekstil firmaları yapıyor.
Evet.
Murat, Bardata Bilişim diye bir İstanbullu Eyüp'ten bir firma. Eminim ki iyi niyetle hani başkası almasın işte kurt kuş kapmasın diye yapmıştır bu işi öyle diyelim. 26 Mart 2012 tarihinde Raspberry Pi'nin Raspberry Pi hem de marka tescili için başvurmuş ve başvurusu kabul edilmiş. Birisi 28'inde başvurmuş, o kabul edilmemiş. Çünkü 26'sında başvuru geldiği için büyük olasılıkla. Ve Türk Patent Enstitüsü de uluslararası kısım umurlarında olmadığı için Türkiye için Raspberry Pi'yi marka tescili başvurusunu kabul etmişler. Şimdi bunu da Raspberry Pi Vakfı fark etmiş bu hafta. Yardım istiyorlar. Çünkü yani bu artık bu Bardata'daki arkadaşların acaba bir talebi mi oldu bu Raspberry Pi'den? Raspberry Pi Türkiye'de satılmaya başlandı. Acaba işte yine ortaya çıkıp sattırtmayız falan mı oldu bilmiyoruz. Günahlarını almayalım. Çok dikkatli konuşmaya çalışıyorum. Çok iyi konuşmaya çalışıyorum. İşte Raspberry Pi Vakfı da şey istiyor. İnsanlardan yardım istemiş. Diyor ki ya 26 Mart 2012'den önce çıkmış basından Raspberry Pi haberi bize lazım. Çünkü şeyi ispatlayacaklar. Bakın bu hani bir sene önceki bir olay. Bu adamlar 26 Mart'ta işgüzarlık ettiler diye. İnsanlar şey vermiş. Çeşitli kaynaklardan yalan yanlış linkler vermiş ama sana şunu söyleyeyim. Kimsenin beğenmediği Dark Hardware aslanlar gibi Ocak 2011'de Raspberry Pi haberini yaptığı için babalar gibi şey desteğini vermiş durumda. Sağ olsun bir arkadaş Scorpion TR, bu Dark Hardware'ci bir arkadaş zaten, yazmış bloguna şeyi.
Raspberry'nin bloguna.
Raspberry'nin bloguna. Murat bakıyorum ama tabii internetim bağlı değil ama ben bunun kontrolünü yaptım. 19 Ocak 2011'de Raspberry Pi haberini yapmışız biz Dark Hardware'de. İnşallah yardımcı olur bu Raspberry'ci arkadaşlara. Artı ben şunu da söyleyeyim. Bunu akşam kendilerine de ulaşıp bildireceğim.
19 Ocak 2011, 18 Ocak 2012, 29 Şubat 2012 sendeki çeşitli haberler.
Benim 3 tane haberim de 26 Mart 2012'den önce değil
evet,
mi?
Evet, evet.
Tamam. Sadece Dark Hardware'in haberleri yeter kendilerine. Çip 23 Mart'ta yapmış. Hürriyet.com.tr 3 Mart'ta yapmış. CNN Türk 29 Ocak'ta yapmış. Çok güzel. Çok güzel. Ben açıkçası şuna da varım. Şeyse hani mahkemeye falan çıkılacaksa beni yazsınlar. Ben gelirim. Hı hı. Eğer öyle bir şey yani bir şahit, mahit, bilirkişi bilmem ne gerekiyorsa Levent Pekcan da artık kim olduğu bilinen birisidir kendi dünyasında. Ben gelirim. Bu Bardata'daki arkadaşlar da eminim ki çok iyi niyetlerle yapmışlardır bunu. Umarım iddialarından dönerler. Raspberry Pi markasını sahibine teslim ederler. Kesin, eminim. Bu iş konuda böyle kapanır inşallah.
Evet, inşallah, inşallah.
Ha ya da şöyle olur, eğer ortada kötü niyet varsa da umarım Raspberry Pi çatır çatır alır markasını da şark kurnazlıkları bir yere varmaz. Ama bence öyle kötü niyet yoktur.
Tabii kesinlikle
yok, yoktur canım. Olur mu? Yanındayız, Raspberry Pi Vakfı'nın yanındayız yani. En azından ben Dark Hardware olarak, Levent Pekcan olarak yanındayım. Haberlerimi çatır çıtır yapmışım ta 2011 senesinde, 2012'de bu tarihten önce. Haberlerin hepsi sitede duruyor. Aslanlar gibi desteğimi de veririm. Ha bizim şeyde de bu 26 Mart'tan önce biz TeknoSeyir'de de kim bilir kaç kere
tabii ki,
podcastlerde dile getirdik. Onları da koyarım mahkemede şeye delil olarak. Şimdi üstelik onlar iTunes'a falan yüklendi. Yani ha, Dark Hardware'deki haberin tarihini değiştirmişsindir. Olabilir. Ama iTunes bizden çıkıyor olay. Artık gerekirse yardıma koşarız yani.
Tamam,
yani en sinir olduğum adam türü şark kurnazıdır. Hiçbir şey üretmeden oturduğu yerden kazanç sağlamaya çalışan adam. Şark kurnazı da odur. Kendini en akıllı, herkese aptal zanneden insan türü.
Evet. Oyun dünyasına geçtim abi.
Tamam. Biraz neşelenelim.
XCOM mobil platformlara geliyormuş.
Evet.
Geçen sene çıkan XCOM.
Gelir normal, onun grafikleri falan öyle hani öyle yüksek seviye değildi yani.
Dokunarak oynamaya da uygun.
Uygun.
Zaten turnbuzz falan olunca öyle hani FPS oynayamıyorsun dokunarak, ama diğer oyun türlerine iyi geliyor.
Öteki Xbox'ın da adı nasıl değişiyor ya?
Ya şimdi unutuldu bile. Bir XCOM daha var biliyorsun.
Evet.
2K'nın yaptığı FPS türünde, işte BioShock'a falan benzeyecek denen bir XCOM daha vardı. O unutuldu gitti. Onun adı değişecekmiş. The Bureau olacakmış. Ya değişsin tabii canım. O XCOM XCOM değildi yani.
Tabii canım, başka bir şeydi. Ha,
salakça bir şeydi. Değişsin bence de. Şey olsun, kafalar karışmasın.
Evet.
Zaten çıkacak mı çıkmayacak mı belli değil. Hiçbir hakkında haber haber gelmiyor. Bir adının değiştiği haberi geldi.
Diğer haber abi, Battlefield 4'ün single player oynanış videosu bu hafta. Hem de bayağı uzun bir videosu
17
yayınlandı.
17 dakikalık bir videosu yayınlandı.
İzledik.
Nasıl?
Güzeldi.
Süper değil mi? Ama devrim değil.
Valla Battlefield 3'e şey de DLC olarak geliyor deseler inanırdın.
Değil mi?
4 oldu. Yani sonuçta şey, adamlar 3'te öyle bir değişiklik yaptılar ki motoru falan değiştirdiler. Evet. Artık 4'ü de 0 yeni baştan yapamazlar zaten. Yani o mantıklı olmaz. Şimdi grafik olarak tamam aşmış. Battlefield 3'ten daha güzel.
Evet.
Özellikle ışıklandırma tarafında daha iyi. Partiküller daha fazla. Daha fazla ortam kırılması gözüküyor. Ve evet, biraz daha fazla hesaba dayalı gözüküyor.
Evet.
Tabii bunları kim bilir nasıl bir sistemle oynadıklarına hiç girmiyoruz. Oynanabilirliğiyle ilgili hiçbir fikrimiz yok. Yani neler kattınız? Özellikle multiplayer tarafıyla ilgili neler olacak? Bu video onu vermiyor. Sadece single'dan tabii bir görüntü.
Bir de şimdi single player olunca bu gördüğümüz film gibi bir şeyler görüyoruz da, ne kadarı script, ne kadarı
tabii
oynanış. Bir de şey falan çok Murat, ya anlamsız ya. Şimdi hani orada bir düzen kurulmuş. Adamın, ha şimdi spoiler falan değil, bu artık internette yayınlanmış şey, kusura bakmasın hani ne gördüğümüzü de söyleyeceğiz. Hani adamın bacağı bir yere sıkışmış, kurtarmak için kesmek gerekiyor. Ya orada press C2 ya çok salakça ve aptalca bir şey. Çünkü o zaten başka türlü oyun işlemeyecek. Hani press C2 cut or press T2 take the işte bilmem ne... İşte hey, press H to heal diye bir şey yok ki. Zaten press C to cut yapacaksın. Ya orada press C to cut dediğim gibi son derece salakça bir şey bence. Ya bu tamam, film gibi oynasın işte. Niye press C to cut?
Yani
bir de orada C'ye basmadığın sürece şey diyecek. Hadi bas yap bilmem. Ya hiç hani interaktiflik kattık. Gereksiz bir şey o.
Abi bence bu oyun multiplayer oyunu yani, hiç kusura bakmasınlar.
Evet, bir de yani single player da Battlefield için single player felaketti ya.
Ben keşke oynamadım
şimdi
ki.
Macit olsa da Macit de benim gibi nefret ediyor single player'dan.
Ben oynamadım abi.
Ya o tanklı manklı bölüm güzeldi de, ya bir bizim kendi karakterimiz var. Ya böyle tipi mipi yani şopar bir şey göreceksin böyle kavruk. Şey bakımsız şey Ohio yerlisi. Bir de şey böyle sorgu muhabbeti, o da zaten Black Ops'ta hani The Numbers Mason bilmem ne, kafamıza oyunun başından sonuna o Mason şeyi çakılır ya kafana. Aynı şey burada da işte sorgu falan olayı, inanmıyoruz sana falan şey. Uyduruk, rezil bir şeydi. Bir tank bölümü güzeldi işte. Ya o yüzden niye multiplayer gösterselerdi bence çok daha fazla
tabii
ilgi görürdü o video.
Ek olarak onu da söyleyelim. Ön siparişte oyun alanlara premium'u şimdiden veriyorlar. Deluxe Edition'ını alırsan betasına da girebiliyorsun. $10 bir fiyat farkı olacak.
Sonuçta yine $100 kapacak adamların. Boş ver onun betası, DLC'si, bilmem nesi.
Tabii canım.
Şu betayı da parayla artık şey yapma olayına bayılıyorum.
Evet.
Battlefield 4 geliyor ama
geliyor. Gümbür. Evet. Arkham Origins yeni nesil konsollara gelecekmiş.
Evet. Batman serisi sürecek.
Sürsün. Güzel oyun.
Evet.
BioShock Infinite çıktı.
Çıktı. Bayılıyor millet.
Evet, ölüyorlar.
90'lar, 100'ler uçuşuyor havalarda. Oyuncan mı?
Yok. Ben sevmiyorum.
Anlamıyorsun oyun işinden demek ki.
BioShock beni süperdir. Yani.
BioShock süperdir abi. 1 2 de süperdir ama BioShock 1 bir olaydır. Infinite'i merakla bekliyorum.
Humble Indie indirimler başladı.
Evet, bu Humble Indie Bundle'da
Bir de haftalık indirimler başladı Murat. Hı hı. Bu hafta şu anda hani biz bu yayını yaptıktan sonra 3 günü falan kalmış olacak. THQ indirimi var. Daha önce bir THQ zaten satış yapılmıştı evet. ya. Darksiders 1 ve Red Faction serisinden bir oyunu. Hangisi olduğunu şimdi tam hatırlamıyorum, affetsinler. 1 dolara alıyorsun.
Armageddon.
Armageddon'ı. Bu ikisini yani minimum 1 dolara alabiliyorsun. Hı hı. Biraz daha fazla vermeleri destek olmak anlamında iyi olur. 6 küsur dolar, 6,5 dolar mı ne verirsen Darksiders 2 ve Red Faction'ın Guerrilla'yı mı? Bir de ikinci bir Red Faction oyunu daha alıyorsun. Guerrilla galiba.
Onu görmedim. Evet, Guerrilla.
Guerrilla'yı da alıyorsun. Yani 6 küsure 4 oyunu almış olabilirsin. 6,70. Steam kodu veriyor. Hı-hı. Steam kodu veriyor. Gayet güzel bence.
İyi.
Darksiders'ı sevenler için özellikle seriyi tamamlıyorsun.
Şöyle Steam'e bakıyorum bu yandan. Tamam. Weekend Deal diyor. Grand Theft Auto 4. %75 indirimde.
Evet.
Titan Quest %75 indirimde. Bu eski bir oyundur.
Titan Quest hakkı yenmiş oyunlardan
ama
biri bence.
Ama esas indirim Hitman Absolution. %75 indirimde 10 dolar.
Yeni çıkmadı mı o?
Evet, yeni oyun işte.
Bu Macit ve sizin incelediğiniz, evet. benim arkadan ben baktığım. Kendisi. 10 dolar çok iyi.
Süper tabii. Zaten kaç paraymış? İşte 39 dolardan bayağı iyi yani.
Alalım ya.
Al tabii abi. Durduğun kabahat yani.
Ama o oyunda benim istediğim gibi oynanmıyordu
hiç,
ki ya.
Abi 10 dolara hiç bunun lafını etmeyeceksin.
Yok, 10 dolar veremem abi. 6 dolara şeyi alırım. Darksiders 2'yi alırım. Benim tarzım o. 10 dolar çok abi. Yok yemeğe zehir koyuyorsun. Yok bilmem ne yapıyorsun.
Bak bu enteresan bir oyun. Bridge Project. Biliyor musun?
Köprü yapıyorsun.
Köprü yapımı oyunu.
Onların çok eskileri bile vardır hani.
20 dolar.
İlkel grafikli. O 20 dolar. Geçelim abi. Geçelim. Onun açık kaynak bedavası var. Geçelim.
Geçtik. Şeye bakıyorum da artık Green Man Gaming'e bakıyorum. Orada da olabiliyor. İşte Defiance diye bir oyun var. %25 indirim yapmışlar. İlgili olanlar varsa. Bakayım şöyle güzelliler var. Sağlam bir indirim arıyorum ama genelde yok. 4 serisi ve Grid'de güzel indirimler var. 10 doların altına hepsini götürüyorsun.
Tamam.
Metro Last Light 50 dolar. Star Trek o da şeye gelmiş. Ufaktan gündeme girmiş. Onun da bir oyunu yapmışlar.
Ya şimdi sen bu oyunları pre-order mre-order yapıyorsun.
Evet.
Parayı peşin mi çekiyorlar? Ben hiç pre-order yapmadım oyunlarda.
Peşin diye. Evet peşin ya. Tabii tabii.
Ya sen çıkmamış oyuna 50 dolara bayılıyor musun?
Bayılacaksın tabii ki.
Ya çıktığı zaman parayı çekiyor olmaları lazım ya.
Yo.
Ya oyun tırt çıkarsa? Alien'da olduğu gibi.
Yandın tabii ki.
Para gitti.
Evet.
Yok abi işim olmaz. Önce bir demosunu memosunu oynayayım. Sonra alırım.
Ya onun tabii pre-order yapman için bir sebebi olması lazım. İşte evet. Premium'u veriyor şu an Battlefield 4. Sonra o premium'u sana parayla satacak.
Evet, 50 dolara satacak. Ben pre-order yapmadığım için.
Evet. Onun gibi şeyler varsa alıyorsun. Yoksa niye alacaksın? Evet Levent abi gündem bu kadar.
Evet.
Bir şey diyor musun kapanışta?
Konsey 5 Nisan.
1,5 saat olmuş.
1,5 saat mi? Ama ya. Çok konuyu dağıttık ya. Yok işte neydi? Kadir Çöpçü mü? Yok neydi? Kadir Çöpdemir.
Ferhat
Göçer. Yok o kasketli kimdi? Kasketli. Rafet El Roman. Ferhat Göçer. Yok işte Ceviz Kabuğu, Hulki Cevizoğlu falan. Batırdık yani. Sıkıntıdan.
Sen şikayetçisin yani şu an 1,5 saat olmasın.
1,5 saat olmamalı. Gündem... Hep söylüyorum. Gündem 1 saat. Videolar 20 dakika. Maksimum 20 dakika. Yoksa bu iş yürümez. 1,5 saat videoyla, bilmem ne şeyle, 45 dakika videoyla, 2 saat gündemle olmaz bu iş. Ya bizi dinleyen tutkunlar var ama ya onlar işte azınlık. Genele daha çok kişiye ulaşmak istiyorsan derdini kısa sürede anlatacaksın. Onun için de benim ufak ufak ayağımı kesmem gerekiyor. Bak geçen hafta istatistikler yayınladık. Biliyorsun konuştuk da zaten. Benim olmadığım gündemler yarım saat. Çünkü hemen bitirelim kaçalım abi. Ama ben olduğum zaman 2 saat. Hele bir de misafir varsa 2 saat. O yüzden demek ki ufak ufak bana yol verip kısa gündemlere, kısa videolara
yerken açmamız gerekiyor. Evet, en bu... kısa videoyu da Özkan'la ben yapmışız gerçi. 5 dakika da.
Demek ki oluyormuş isteyince.
Ama ürün o kadar hani anlatılacak hiçbir şey olmayan bir üründü ki. 5 dakikayla yine Logitech.
Bu görüşlerinin değerlendirmesini kamuoyuna bırakıyoruz.
Ya kamuoyu diyecek ki 3 saatlik gündem olsun. Ben evde temizlik yaparken dinliyorum. Öyle de işte herkese hitap etmek lazım. Herkesin o kadar zamanı yok.
Evet. Bakalım yorumlardan okuruz.
Tamam.
Evet Levent abi bu kadar o evet. zaman. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim.
Önümüzdeki hafta önce konseyde görüşmüş oluruz.
Evet.
Gündem sonra yayına girer.
Evet, paradoksumuzu yaşarız.
Peki, görüşmek üzere.
Tekno Seyir haftalık gündem değerlendirmesini sundu.